Ayrım 7. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 94. Oya Baydar, geçmiş deneyimlerine de dayanarak o tepelerde neler olup bittiğini anlamaya, anlatmaya çalışan bir yazar Gökçe. Hala oralara bakan çok nadir yazarlardan. Peki o tepelerden, o evlerden ya da kendi deyişiyle şeflerden nasıl tepkiler aldı acaba? Erguvan Kıpızlı, ölüm oruçlarının arkasındaki örgütlerden, orospu olarak nitelenmemden tutun da seni dizinin altından kurşunlarıza kadar varan tepkiler aldı. Bu konuda örgütlerin yayınlarında ise hep aynı kalemden satırı satırına aynı kaynaktan çıkmış izlenimi veren eleştiri yazıları çıktı. Öte yandan o örgütlere mensup uzun yıllar hapishanelerde kalmış, hayata dönüş katliamını yaşamış pek çok insandan çok değerli tepkiler aldım. Özünde hak veren, İnsani yanlarıyla romanı çok sevdiklerini söyleyen, kendi ruh hallerini çok iyi anlatan tepkiler. Bazılarıyla kalıcı dostluklar kurdum. Erguvan Kapısı, ölüm orucu yapanların ruh hallerini de anlamaya, anlatmaya çalışan bir kitap sevgili Gökçe. Okuyunca göreceksin. Ama şimdi bir kez daha soracak olursak Oya Baydar'a, nasıl anlatır eylemin ve eylemcilerin ruh halini? Ne kadar doğru olacak bilmem ama şöyle özetlemeye çalışayım. Özellikle kimlik ve aidiyet arayışı içindeyseniz, bu kimliği bir yapıya, bir örgüte mensup olarak ve en önemlisi bir inanca bağlayarak edinmeye çalışıyorsunuz. Dinsel cemaatlerde de aynen böyledir. İnanç giderek akıldan tümüyle bağımsızlaşıyor. Özgürce düşünebilme yeteneğiniz kayboluyor. Örgüt kendi içine kapandıkça, hele de tümüyle kapalı hapishane ortamları söz konusu olunca, kendi iradeniz diye bir şey kalmıyor artık. Sürekli bir trans haline giriliyor. Öte yandan özellikle de küçük Arnuslu'da ölüm orucuna yatanlar ve hapishanelerde ölüm orucunda ölenlerin büyük bölümü kurban ve feda kültürünün ağırlıklı olduğu Alevi geleneğinden gelen gençlerdi. Bir dini motif de vardı yani. Ölüm orucuna yatmış olanların ölüm süreçleri ve cenaze törenleri tam bir dinsel ritüel halindeydi. Gökçe, artık atlayıp son vapuru İstanbul'a dönelim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Başlangıçta böyle değildi. Aydınlar, yazarlar, sanatçılar başlangıçta bu kadar yüksek sesle söylemiyorlardı. Ölüm oruçlarına bir eylem yöntemi olarak karşı olduklarını. Direnişin inada dönüştüğüne ilişkin kanaat yaygınlaştıktan sonra da biraz bozuldu sinirler. Oysa ondan önce, ne yapalım biliyor musun? Çıkar bir kağıt, daya ayaklarını vapurun demirlerine, bir mektup yazalım Antalya'ya. O ilk günler, operasyon öncesindeki kitlesel eylemlerin düzenlendiği 2000 yılının Mayıs ayında ne olduğunu şair Şükrü Erbaş'a soralım. Ölüm orucu eylemlerinin cezaevlerinde başladığı tarihlerde Ankara'da ne oluyordu? Aydınlar nasıl tavır alıyordu? Anlatsın bize. Yaz. Adres Antalya. Şükrü Erbaş o sırada eyleme destek veren aydın ve sanatçı platformunun sözcüsüydü. Aylarca eylemlerin içinde olayların tanığıydı. En iyi o anlatabilir gerçekte aydınların bu hadisenin neresinde durduğunu. Ölüm orucu eylemlerinin zaman içinde nasıl olup da kimsesizleştiğini, gazetelerin hiç yazmadığı hikayeleri. Ondan cevap gelinceye kadar da, bir dakika Gökçe, telefon çalıyor. Arayan Oya Baydar. Yaklaş, bak ne diyor. Son bir sözüm vardı, söylemeyi unuttum. Yazık oldu. Sadece ölenlere değil, hepimize. Bütün bir topluma yazık oldu. Onca insanın ölümünden, başta devlet ve örgütler, ama bizler, susanlar, hepimiz sorumluyuz. Hepimizin ahlakında ve vicdanında aşınma olmuştur. Çok dikkatimi çeken, etkilendiğim bir şey var. Erguvan Kapısı romanım oldukça yaygın okundu. 15. baskıyı geçti. Çok konuşuldu, çok yazıldı. Ama inanır mısın, ölüm oruçları, yani romanın bel kemiği en az konuşulan, hatta hiç sözü edilmeyen tek konu olarak kaldı. Belki de utandığımız ve yüzleşmekten kaçındığımız için, kim bilir. Sevgili Gökçe, bütün bu yazan çizen insanlar, bütün bu kalbi olanlar, ölenlere, ölüm orucu eylemi yapanları öfkelenmiyor aslında. Anlıyorsun değil mi? Hayatta kaybedecek pek bir şey kalmamış insanlara nasıl ve niye öfkelensinler ki? İnsanları sevmiş, gençliklerinden beri binlerce kez iktidarların gençler üzerinden panzerlerle, postallarla geçtiğini görmüş bu insanlar neden gençlere öfkelensinler? Galiba bu, bizim daha sonra daha iyi anlayabileceğimiz bir his. Galiba bu kızgınlık, bu sarsma isteği, bütün bir memleketi sarsma isteğiyle ilgili. bu memleketin halini kahrolmakla, kahrın kardeşliğiyle ilgili. Yani Gökçe, aydınlar ölüm orucunu öfkelilerse eğer, bu nasıl diyeyim sana, aslında kardeşlikle ilgili. Kardeşine duyduğun öfke gibi, bu toprağın çocuklarına daha fazla zarar gelmemesini istemek, bunu isterken, o çocukların kendilerine zarar verdiklerini artık görmeye dayanamamakla ilgili. Ama dediğim gibi Gökçe, başlangıçta kimse bu kadar kızgın değildi. Başlangıçta herkes, hep birlikte cezaevlerinde olanlara dair bir şey yapmak derdindeydi. İşte Şükrü Erbaş'ın bize yazdığı cevap mektubu da geldi. Sevgili Ece, insan belleği bir tuhaf ya da benim aklımın bana oyunu. Heyecanla, aşkla başlayıp da bir süre sonra adına koşturdukları seni ortada bırakınca ya da inancını yitirince buz gibi soğuyup gidiyorsun. Aklımı limon gibi sıkarak ufak tefek tarih hatalarını da göze alarak yazacağım. 2000'in Mayıs ayıydı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden birkaç avukat arkadaşım bizlere ulaşmasıyla başladı macera. Basından ara sıra okuduğum ama üzerinde doğrusu çok da durmadığım F tipi modeli cezaevleri ile ilgili bize Mehmet Özer, Ahmet Telli, Zerrin Taşpınar, Oktay Etiman, Abdullah Aydın, Aydın Çubukçu, Fikret Başkaya, Fettah Küleli ve şimdi hatırlayamadığım birkaç arkadaşı ayrıntılı bilgi verdiler. 11 cezaevinin inşasının yıl sonuna kadar biteceğini, bütün siyasi mahkumların, onların ifadesiyle tutsakların buralara nakledileceğini, içeriden buna karşı büyük direniş olacağını, açlık grevlerinin başlayacağını, bunun ölüm orucuna dönüşeceğini, devletin buna karşı şiddet kullanacağını, sürecin çok kanlı gelişmelere gebe olduğunu, bu sorunun ülkenin gündemine taşıması gerektiğini anlattılar. Henüz ortada bir şey yoktu. Andığım arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık. Aydın ve Sanatçı Girişimi adı altında bir yapı oluşturduk. Beni sözcülüğüne getirdiler. 2 yıla yakın bir süre bu sözcülük sürdü. Haziran ayının 10'u gibi koşuşturma başladı. Bir basın açıklaması, daha doğrusu bilgilendirme metni hazırlandı. Yaptığımız toplantıda 5'er kişilik 3 grup oluşturduk. Bunların birisi, benim de yer aldığım Başkaya, Özer, Zerrin ve bir avukat arkadaşım bulunduğu 1. grup, Ankara'da bulunan tüm basın yayın organlarına gidecek, hazırlanan dosyayı sunacak ve konuyu gündemlerine almalarını isteyecekti. Yaklaşık 10 gün içinde bu ziyaretler tamamlandı. Tüm televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ziyaret edildi. Bu sırada Konur Sokak'ta 1 hafta süren bir sokak etkinliği gerçekleştirdik. Bilim Sanat Kitabevi'nin önünde şiirli, imza günlü, müzikli tiyatro gösterili, her akşam 18-19 arası kalabalık gruplarla F tiplerine karşı bir kampanya başlattık. 2. grup, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve derneklerle görüşerek konuyla ilgili herkesi geniş bir toplantıya çağırdı. Hemen her yapıdan bir kişi katıldı. Toplantıda sorun anlatıldı, herkesten ne yapabilecekse yapmaları istendi. Hemen herkes heyecanla, tamam dedi. Bu yapılarda sorunu kendi çerçeveleri içinde gündeme taşımaya başladılar. 3. grup, bu amaçla yapılabilecek etkinlikleri planladı. Andığım sokak gösterilerini, kapalı salon toplantılarını, basın açıklamalarını olabildiği kadar geniş, ülkenin pek çok kentine, sivil toplum örgütüne ulaştırılacak 2 sayfalık bildiriyi onlar hazırladı. 500 bin adet bastırıldı. Ulaşabildiğimiz kentlerdeki demokratik yapılara 100'erlik, 200'erlik paketler halinde gönderildi. Bu arada biz girişimden 33 arkadaş, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin TMMOB salonunda 24 saat süreli uyarı amaçlı bir açlık grevi gerçekleştirdik. Sürecin ileri aşamasında bilmem kaçıncı ölüm olayından sonra bu kez 1 hafta süren, günde 10-12 arkadaşın katıldığı 2. kez dönüşümlü açlık grevine gittik. Sorun, 1 aya kalmadan ülkenin gündemine oturdu sanırım. Bizden kısa bir süre sonra İstanbul'dan geniş bir yelpazede katılanların olduğu açıklamalar, toplantılar geldi, sonra İzmir'den. Ve kısa bir süre sonra açlık grevleri başladı. Hemen ardından da ölüm orucu süreci başlatıldı. Bizim düşüncemiz, içeride açlık grevinin, ölüm orucunun hemen başlatılmaması, en az Eylül'e kadar beklenmesi yönündeydi. Bizim girişimlerimizden bir sonuç çıkmazsa, içeriden de eylemler başlamalıydı. Ancak içerideki siyasi hareketler, yükselen bu gündemin de etkisiyle olmalı ki, bize göre çok erkenden başlattılar ölüm orucu sürecini. İlk ölüm haberlerinin gelmesiyle, İstanbul'dan bir grup yazar, çizer, sinemacı, tiyatrocu arkadaşla Ankara'dan benim, Mehmet Özer'in ve Zerrin'in de katıldığı sanırım 22-23 kişilik bir grup Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile görüştük. Görüşme bir saate aşkın sürdü. Ancak tek bir olumlu yanıt alınamadı. Gergin, tartışmalı bir görüşmeydi. Bu grubun içinde Mümtaz Sevinç, Suabi Aytaç, Arman, Jüride Kural, Orhan Alkaya, Hadi Çaman, Edip Akbayram, Derya Alabora gibi isimler vardı. Yine ileri bir tarihte, operasyondan hemen önceki günlerde, daha geniş bir aydın sanatçı grubu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştük. Bir saatten fazla sürdü. Cumhurbaşkanı ne kadar mülayim, incelikli ise F tipi söz konusu olunca o kadar sessiz kaldı. Sadece Adalet Bakanı'na iletebileceğini söyledi. Zaten bizim umudumuz da bu görüşmeden sonra kırıldı. Yine de çalışmalara devam ettik. Biz hemen her gün, en geç 2-3 günde bir, ya Konur Sokak'ta ya Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapıyorduk. Öyle ki 19 Aralık öncesine doğru önce Abdi İpekçi Parkı'nda 7-8 bin civarında insanın katıldığı, sanırım Ekim-Kasım aylarıydı, sonra da operasyondan birkaç gün önce Kızılay'da 3 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlenmişti. Bu arada günler aylar geçiyor, ölümler artıyordu. Ölüm oruçları 70. 80. gününe girdi, ölü sayısı 40 oldu, 50 oldu. Biz, devlet derhal bu cezaevlerine nakli erteleyeceğini açıklasın, ilgili kurumlarla mutabakata vararak yeni bir yapılanma, uygulanma getirsin diyorduk. Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Mehmet Bekaroğlu gibi isimler 1996'da olduğu gibi cezaevine görüşmeye gitmişler, sonuç fiyasko olmuştu. Bu kötü bir moral bozukluğuydu. Ancak biz bu grup yerine ben, Ahmet Telli, Aydın Çubukçu, Fikret Başkaya'dan oluşan bir grup görüşmeye gidersek kesin sonuç alırız diye düşünüyorduk. İçerideki hareketin yöneticileriyle, bizim aramızda avukatlar aracılığı ile bir çeşit bilgi akışı oluyordu. Bize inanıyorlardı, biz de onlara. Öyle sanıyorduk, sanıyordum. Bunun için bakanlığa hayata dönüş operasyonundan bir hafta 10 gün önce başvuruda bulunduk. Bakana ulaşmak için defalarca aradık ancak yanıt alamadık. Operasyonun önceki son mitingin ardından o günün akşamı birkaç arkadaş Mülkiyeler Birliği'nin bahçesine gittik. O çok gergin geçen miting olaysız sonuçlanmış sayılırdı. Gidip içecektik. Tam oturduk. Işık Kansu aradı. Adalet Bakanı açıklama yapmış. TMMOB, TTB ve Barolar Birliği ile görüşeceklerini, F tipi hapishanelere naklin bu görüşme sonucuna kadar ertelenebileceğini açıklamıştı. En azından 3 kapı 3 kilit formülünün gerçekleşmesi yönünde çok önemli bir ışık yanmıştı. Artık kamuoyu önünde verilmiş bir söz vardı. Biz o akşam bu haberi alınca hayatımızda ilk kez bir şey başardık diye sevinçten deliye dönmüştük. Haziran'dan Aralık ayına kadar verilen mücadelede bana ve bize göre mevcut cezaevi projesinin mimari yapısı göz önünde tutulduğunda olabilecek en önemli kazanımdı bu. Ancak hemen ertesi gün ya da ikinci gün içeriden hayır diyen açıklamalar geldi. İstekler F tipi sorunundan öte, neredeyse ülkede devrim yapılınca elde edilecek düzenlemelerin yapılmasını da içeren isteklere dönüştü. Terörle mücadele yasasının, DGM'lerin kaldırılması vesaire. Daha doğrusu baştan beri vardı bu tür istekler ama bunları cezaevi projesinin tadili ve uygulamanın değiştirilmesi için yapılacak görüşmelerde bir pazarlık payı olarak düşünüyorduk biz. Benim ilk darbeyi yediğim nokta burasıdır. Bundan sonra da aylarca aynı inatla sorunu, yapılan saldırının alçaklığını yazdık, söyledik. Ancak 80. ya da 100. ölümden sonra, o kanlı saldırıdan sonra, F tiplerini hızla nakillerin gerçekleştirilmesinden sonra dediysem aylarca sonra, hala yaşasın ölüm orucu direnişimiz denip 3 kapı ve 3 kilidi bile görüşmeye yanaşmama, ki 2-3 yıl sonra bakanın ta baştan kabule, görüşmeye yanaştığı bu formülün gündeme alınması için bu siyasetten arkadaşlar, kişiler, dernekler kapı kapı gezip durdu. Ancak devlet kanadından kimse dönüp bu sorunu iletmeye çalışan kimsenin yüzüne bakmıyordu bile. Hali sürerken, gününü tam söyleyemiyorum, DHKPC liderlerinden Şadi Özpolat tahliye edilmişti. Kandıra, Kocaeli F tipinden babasıyla Halil Özpolat aylarca birlikte koşturmuştuk. Bizimle görüşmek istediğini söyledi babası. Bir kafede oturduk. Bütün solu kucaklayacak bir cephe oluşturmaktan, aydınların bunu öncülük etmesinden ve dahi benzer şeylerden konuştu. Ben sona doğru Şadi dedim. Bu iş öyle bir kör noktaya geldi, tıkandı ki ölümler gazetelerin 7. sayfasında bile yer almamaya başladı. Bizim basın açıklamalarımızı kimse haber yapmaz oldu. Sözümüz etki gücünü yitirdi. Bir ara 3-5 bin kişiyle yapılan açıklamalarımıza bizden başka kimse katılmaz oldu. Bu işin bir başka yolu olmalı. Bu iş bırakılırsa biz daha güçlü bir biçimde Adalet Bakanlığı'nı ve ilgili yerleri sıkıştırabiliriz. Basın da, geri çekilen kamuoyu da bu noktadan sonra daha güçlü yazıp çizebilir. Bu katı tutumdan ötürü geri çekilen arkadaşlarımız konuyla tekrar ilgilenir vesaire vesaire. Şadi'nin cevabı buz gibi eritti beni. Hayır hocam, sonuna kadar sürecek. Böyle bir son yoktu. Hala böyle bir son yok. Ülkenin gündeminden ötürü yok. Bu işin bu kadar cılkı çıktığı için yok. Devletin kastından, tutumundan ötürü yok. Bunda hala direnmek tam da ölüm üzerinden siyaset yapmaktır. Artık bu siyaset yapmak da değil, adı neyse bilmiyorum. Bir küçük ayrıntı. İstanbul'dan iki otobüs aile Ankara'ya gelecek, Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na gidecekler. Bizler onları karşılayacağız. Bu planlanıyor. Haluk Gerger var, Fikret Başkaya var, bizim arkadaşlar var. İHD yönetimi var. Lütfü Demirkapı, Ankara İHD Başkanı'ydı o aralar. Ailelerin pazar günü değil, pazartesi gelmesini söyledi. Polis saldırırsa, ulaşacağımız yetkili bürokrat bulmakta pazar günü güçlük çekeriz dedi. İlgili siyasetlerden, avukat arkadaşlar ise şöyle dediler. İyi ya, olay olursa gazeteler yazar. Pazar günü yazacak bir şey bulamıyorlar. Zaten İHD böyle pasif bir kuruluş vesaire vesaire. Ben donup kaldım ve de bizim Mehmet Özer'e, Hüseyin Şahin'e ben gidiyorum, siz ne ediyorsanız edin deyip çıktım. Buna benzer onlarca ayrıntı, hikaye var. Biz başlangıçta haklıydık, masumduk. Devlet ve bildiğin siyasi yapılar bizim bütün emeğimizi elimize verdi. Devlet derdim değil de meseleyi böyle savunanlara inancımı içten içe yitirmiştim. Çok zor oldu ama usul usul kendimi geri çektim. Şiir okuduğum her yerde, konuşma yaptığım her yerde birkaç yıl gelen sorularla bu meseleyi konuşup durdum. Yoruldum, sıkıldım, bunaldım. Neyse. Bilmem bu kadar kısa ve de düzensiz laf ne işine yarar. Ne diyeyim? Size kolay gele. Şükrü Erbaş, Haziran 2006, Antalya. Mektup burada bitiyor Gökçe. Ama benim kafam bir şeye takıldı. Şükrü Erbaş ayrıntılardan söz ediyor. Mektubun sonuna doğru diyor ki, buna benzer onlarca ayrıntı hikaye var. Biliyor musun, aslında hayat o küçük hikayelerle, o ayrıntılarla yön değiştirir Gökçe. Şükrü Erbaş hangi hikayelerden, hangi ayrıntılardan söz ediyor? Benim içim rahat etmedi. Bir telefon etmeli, Şükrü Erbaş'a sormalı. Neydi o hikayeler? Hikayelerin bir tanesi şöyle. Operasyondan birkaç gün önceydi, Kızılay'da Ziya Gökalp Bulvarı'ndan bir yürüyüş yapılıyor. Polis eski gimanın önünde barikat kurmuş. Grubun diğer yarısı YKM'nin önünde duruyor. O grupla birleşmesi lazım bizim grubun. Polis göbekten geçirmiyor. Fikret Başkaya, polisle sen görüş dedi. Polis izin vermiyor. Kaldırımdan geçilecek diyor. Tartışma konusu yerde 40 metrelik bir yer. Polis takmaya başladı maskeleri, saldıracak. Ben grubun önündeki anneleri ikna etmeye çalışıyorum kaldırımdan geçmeye. Bu gerginlik 2 saat falan sürdü. Kadınlardan biri en son dayanamadı artık. Ben geçeceğim kardeşim kaldırımdan dedi. İşte o anda gençler annelerin pankartlarını çektiler. Birkaç kadın yere yapıştı. Çocuklarla polis arasında kaldım o sırada. Gençler annelerin kafasının üzerinden polise vurmaya çalışıyor. Arada sıkışınca göğsüm daraldı, nefes alamıyorum. Çıkardılar beni oradan. Neyse, ortalık biraz duruldu sonradan. Ben yeniden polislerle annelerin arasında aracılık yaptım. Kaldırımdan geçildi sonunda. Böyle işte, gençler bu kadarcık bir şey için bile gerilim çıkmasını göze alıyorlardı. Diğer tarafta da, bakanlık tarafında da var böyle tuhaf hikayeler. Bizi platform olarak alıyor cezaevleri genel müdürü, Sincan F tipini gezdiriyor. Öyle bir dehşet manzara ki, kilitler, sürgüler, hareket duyarlı cihazlar. Dedim ki, şurada bizi bıraksanız ben çıkış yolunu bulamam. Öyle labirent gibi bir yer oralar. Bir taraftan da duyarlı olması gereken çevrelerin de duyarsızlığı vardı. Gazetecilerden biri, güya duyarlı bir basın kuruluşunun Ankara temsilcisi günlerce bizimle görüşmedikten sonra nihayet bizi görmeyi kabul etti. Anlattık F tiplerinin insani olmadığını. Bize ne sordu biliyor musun? Sizin bir hapishane projeniz var mı? Şimdi yani ne alakası var? Ben de dedim ki var. Havuzlu cezaevi projesi. Mahkumlar saat 5'te ayaklarını havuza uzatacak. Karpuzlar havuzda soğuyacak. Saat 19 itibariyle rakılar doldurulmaya başlanacak. Sinirlenmişim. Bizim niye bir cezaevi projemiz olsun yahu? Nasıl sinirlendi Şükrü Erbaş gördün mü Gökçe? Nasıl bir anda o günlerin o duygusuna döndü gördün mü? Çünkü herkesin içinde yaşıyor aslında. Soğuyup uzak durmaya çalışanların bile içinde uyuyor bu mesele. kimse unutmuyor aslında. Anlıyorsun değil mi Gökçe? Ama şimdi sorsak, başlangıçta F tiplerine karşı yürütülen mücadelede etkin olan aydınlara, neden sonra yavaş yavaş eylemlerden el etek çektiklerini çok benzer hikayeler duyarız. Ya o el etek çeken aydınları eleştirenlere sorsak? Oya Baydar'ın kitabında örgütten Kerem Ali ne diyor bak. İktidar kirletir diyor. Bizim tuzu kurular. Doğrudur. Peki sizler bu düzenin kahpeliğinin bilincinde olup da oturduğunuz yerden ahkam kesenler, orada insanları ölürken görmezlikten, duymazlıktan gelenler, sizler temiz misiniz? İktidar kirletirmiş. Temiz olan kim? Sakın unutma Gökçe. Biz temiz olanı aramıyoruz. Kimin pis olduğunu hüküm verecek değiliz. Biz sadece hikayenin nasıl söküldüğüne bakıyoruz. İçimizin en çok acıdığı buydu çünkü en başından beri. Bu hikayeye bakmamaya başlayışımıza bakıyoruz biz. Ve bizimle aynı yere bakan, yıllardır hiç durmadan bakan biri daha var Gökçe. Mehmet Bekaroğlu. Eski Refah Partisi milletvekili, psikiyatrist. O tam da operasyon öncesi sürecin içinde yer alan bütün samimiyetiyle cezaevi temsilcileriyle hükümet arasında ara buluculuk görevini üstlenen bir uzlaşma için çalışan biri. Bütün sisin pusun içinde ne olup bittiğini biliyor. Ona bir mektup yazalım ve soralım Gökçe. Şimdi o ne düşünüyor, nerede duruyor, nasıl görüyor birçok insanın görmemeyi seçtiğini? Gelinen noktada devam eden ölüm orucu eylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aydınların bu konuda yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yöntem olarak ölüm orucunu benimsememek bir yerden sonra olup bitenlere hiç bakmamaya da sebep oldu mu? 122 ölü var. Bütün bunlar burada, Türkiye'de, bu yaşadığımız ülkede oldu. 122 genç insan öldü. Ölüm orucunu bir siyasal eylem olarak kabul etmem mümkün değil. Bir hekim olarak, bir insan olarak asla tasvip etmiyorum. Ama bu insanları anlıyorum. Kendimi zorlayınca tecritte ısrar edenleri, güvenlik paranoyasına kilitlenenleri de bir şekilde anlıyorum. Her iki tarafı çok dinledim, her iki tarafla da empati kurdum. Kendi mantıkları içinde baktığımda saçma da gelse, olmaz böyle şey de desem anlayabiliyorum onları. Fakat toplumu, duyarsızlığı, yanı başımızda 122 genç insanın ölümüne sessizliği anlayamıyorum. Ürkütücü bir şey. Bu kadar duyarsızlık nasıl olur anlayamıyorum. Bir siyasal yöntem olarak ölüm orucunu benimsemiyorum elbette. Evet, zaman zaman hiç bakmamayı denedim ama bunun sebebi ölüm orucunu bir siyasal yöntem olarak benimsememek değildi. Bu durum acı verdiğindendi. Bırak genel olarak toplumu, aydınlar, insan hakları savunucuları bile sessiz, bu çok acı verici. 3 yıl içinde cezaevlerinden, hastanelerden, ölüm orucu evlerinden 122 tabut çıktı. Aydınlar mı? Bir moda gibi bir ara kısa bir süre duyarlılıklarını lütfettiler. Ama moda geçince, medya artık ilgilenmez olunca aydınlar da bıraktılar. Sadece bu tutum bile Türkiye'li aydınların durumunu resmediyor. Ne bileyim, aydın olmak tek kalsanız da yıllar geçse de böyle bir konuya duyarlılığı gerektirirdi diye düşünüyorum. Ara buluculuk görevini üstlendiğiniz eylemlerin ardından gelen hayata dönüş operasyondan sonra aldatıldık diye bir açıklama yapmışsınız. O dönemde basın bunun üzerinde yeterince durmadı, duramadı belki. Neden öyle demiştiniz? Medya için her olay gibi ölüm oruçları da bir haberdi, tüketildi. Medya için haberle birlikte tüketilen değerlerin bir anlamı yok. Evet, aldatıldık dedim. Sadece devlet değil, aydınlar, haberciler, örgütler. Herkes bizi aldattı. Ama ben, devlet bizi aldattı demiştim. Devlet bizi aldatmıştı. Çünkü biz ölümler olmadan bir çözüm için çırpınırken, devlet operasyon için hazırlık yapıyordu. İş makinelerini, dozerleri, panzerleri, cezaevleri yakınında konuşlandırıyordu. Tutuklu ve hükümlüleri F tipi cezaevlerine nakletmeyi kafalarına koymuşlardı. Ölüm oruçlarını bunun için kullandılar. Sonunda anlaşma olmayınca rahatladılar ve onları kurtardılar. 32 insanı öldürerek hepimizi kurtardılar. Sadece devlet mi? Yine biz insanlar ölmesin diye çırpınırken bazıları da cenaze hazırlıkları ile meşguldü. Evet, bütün bunlar bu ülkede yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bir psikiyatrist olarak ölüm orucuna devam edilmesini, bu kadar ölüm olmasına rağmen sürdürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce neden hala? Psikolojizmden hep korktum. O nedenle bu soruya cevap vermem benim için zor. Elbette bir psikiyatrist olarak bir şeyler söyleyebilirim. Bu söylediklerim olayı anlamamıza yardımcı da olur ama bu konunun siyasal ve toplumsal boyutunu örtebilir. Neden hala? Çünkü tecrit devam ediyor, direnişte. Keşke başka bir yöntemle derinilseydi, keşke başka bir yöntem bulsaydık. Keşke hiç olmazsa aydınlar olarak soruna sahip çıkmayı sürdürebilseydik. Belki o zaman bu insanları başka yöntemlerle direnmeye razı edebilirdik. İnsanlar kendilerini o kadar yalnız ve çaresiz görüyorlar, o kadar anlam boşluğuna düşüyorlar ki kendilerini feda ederek ayakta durmaya, var olmaya çalışıyorlar. Bu son cümledeki çelişkinin farkındayım ama olay aynen böyle. Tay attılar, biz herkesi çağırdık, kimse gelmedi diyor. Hakikaten böyle mi oldu? Yoksa onların tavırlarında da bir hata mı vardı insanlara iten? Doğru söylüyorlar, herkesi çağırdılar ama başlangıçta seyir için gidenleri saymazsak kimse gitmedi. Evet, birkaç kişi sürekli gittik ama bir süre sonra toplumun akıllıları bizi köyün delileri konumuna düşürdüler. Onların tavırlarına gelince elbette hatalıydılar. Tabii bana göre, size göre. Ölüm oruçları onlar için sadece tecride karşı direnmenin bir aracı değil çünkü. Bir siyasal mücadelenin de aracı. Şükrü Erbaş, operasyondan sonra direneceğiz, kazanacağız tavrından hiç ödün verilmemesini, eylem yönteminin hiç gözden geçirilmemesini kendisi için bir gerekçe olarak koyuyor, bu meseleyi terk ediş anlamında. Bu tavrı siz nasıl görüyorsunuz? Doğru da. Bunun için herhangi bir yardımımız da olmadı. Başka yöntem bulmaları için durumu hiç kolaylaştıramadık. Bence yorulduk, kaçıyoruz, bunları söyleyerek kendimizi rahatlatıyoruz. Oya Baydar, Erguvan Kapısı kitabında ölüm oruçları konusuna yer verdi. Şimdi konuştuğumuzda, gidip onları sarsardım, bırakın ölümden hayat çıkmaz derdim, diyor. Siz ne dersiniz onlara? Şiir güzeldir, okuruz, hoşumuza gider. Ama bir de hayat var, yaşananlar var. Orada işler şiirdeki gibi olmuyor. Ben defalarca gittim, defalarca onları sarstım. Ölümden hayat çıkmaz dedim, bir işe yaramadı. Sonra, ölümden hayat çıkmaz mı? Pek emin değilim. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Ölüm orucunun bir siyasal eylem aracı yapılması bir yana, tecrit üzerinde konuşmalıyız. Ölüm çok ağır ve soğuk, ezip geçiyor bizi. Tecrit kalksın diye insanlar ölüme gidiyor ama bu tecriti unutturuyor. F tiplerindekileri ve dışarıdaki tecriti konuşmalıyız. Doğru Gökçe, tecriti konuşmalıyız. Bütün bunları konuşmaktan korkar, sıkılır hale gelmemizi konuşmalıyız. Nasıl tek kişilik hayatlar kurdular bize? Yürüyüp yürüyüp nasıl o hücrelerimizden çıkamıyoruz, bunları konuşmalıyız. Devlet birilerini döverken, dövülenler kendilerini öldürürken biz nasıl dilimizi yuttuk bunları. Öyle berbat ve iyi işleyen bir düzen ki bu sevgili Gökçe. Birbirine en çok benzeyenleri düşürüyor birbirine. Önce aynı dilden konuşan kardeşlerin, ortak dillerin boğazını sıkıyor. Birbirine en çok benzeyeni birbiriyle konuşamaz hale getiriyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Deneyelim mi? İnsanlar birbirlerine nasıl susarlar, birbiriyle en çok konuşanlar, konuşmak isteyenler nasıl dilsizleşir birbirlerine, görmek ister misin? 7. ayrımın sonu, sayfa 107.